Ayrıbun altı, karanlık yüz, Henning Mankell, sayfa 228. Sölvesburg'a gittiler. Doğru adresi bulmakta epeyce zorlandılar. Şehir merkezinin dışında yıkık dökük ahşap bir evdi bu. Etrafında hurdalık arabalar ve makine parçaları duruyordu. Zincirini zorlayan saldırgan bir kurt köpeği de vardı. Ev terk edilmiş görünüyordu. Göran Bowman eğilerek kapıya çakılmış isim tabelasının üzerindeki özensiz yazıyı inceledi. Nisvelander dedi, doğru yerdeyiz. Birkaç kez kapıyı tıkladı ama yanıt veren olmadı. Evin çevresini bir kez dolaştılar. Ahır gibi ev dedi Göran Bowman. Başladıkları yere geri döndüklerinde Kurt Wallander kapı kolunu bastırdı. Kapı kilitli değildi. Kurt Wallander soru soran gözlerle Göran Bowman'a bakarken o da omuz silikmişti. Madem açık biz de içeri gireriz dedi. Küf kokan bir salona girip etrafı dinlediler. Her şey sakindi. Karanlık bir köşeden tıslayarak atlayan ve merdivenlerden üst kata çıkıp gözden kaybolan kedi ikisini de ürküttü. Soldaki oda bir çeşit büroyu andırıyordu. Rafları yamulmuş iki evrak dolabı, bir telefon ve telesekreterin bulunduğu üzeri dolu bir çalışma masası vardı. Wallander masanın üzerindeki bir kutunun kapağını kaldırdı. İçinde siyah deriden bir takım iç çamaşırı ve bir isim etiketi vardı. Bunu Alingos'taki Dragon Caddesi'nden Frederick Oberg sipariş etmiş diyerek alaylı bir şekilde gülümsedi. Gizli bir gönderim anlaşılan. Nisvelander'in iç çamaşırları depoladığı yan odaya geçtiler. Burada da birkaç kırbaç ve köpek tasması vardı. Tüm bunlar belli belirsiz bir düzen içinde depoya atılmış gibiydi. Diğer oda lavabonun üzerinde kirli tabaklar duran bir mutfaktı. Yerde yarısı yenmiş bir piliç duruyordu. Her yer kedi pisliği kokuyordu. Kurt Wallander kilerin kapısını açtı. Burada içki damıtma aletiyle iki büyük damacana vardı. Göran Bowman sırıttı başını salladı. Üst kata çıktılar. Kirli çarşaflar ve bir yığın giysiyle dolu yatak odasına göz attılar. Perdeler kapalıydı. Yaklaştıkça etrafa kaçışan toplam yedi kedi saydılar. Ahır gibi dedi Göran Bowman tekrar. Böyle nasıl yaşanır? Ev aceleyle terk edilmişe benziyordu. Şimdi gitsek iyi olacak sanırım diye açıkladı Kurt Wallander. Tüm bunları ciddi bir şekilde inceleyebilmek için önce arama izni almamız gerekiyor. Merdivenleri indiler. Göran Bowman bir kez daha büroya giderek telesekreteri çalıştırdı. Nisvelander eğer oysa Raff Sets bürosunda şu anda kimsenin olmadığını ama siparişlerin telesekretere bırakılabileceğini söylüyordu. Dışarı çıktıklarında kurt köpeği zincirini zorlamaya devam ediyordu. Kurt Wallander verandanın hemen sol tarafında eski bir mengeneyle üzeri neredeyse tamamen kapatılmış bir bodrum kapısı gördü. Kilitsiz kapıyı açarak karanlığa indi. Eliyle yoklayarak bir elektrik şalteri buldu. Bir köşede eski bir soba duruyordu. Kilerin kalanı tıka basa boş kuş kafesleriyle doluydu. Gören Bowman'a seslenince o da kilere geldi. ''Deri iç çamaşırları ve boş kuş kafesleri'' dedi Kurt Wallander. ''Bu adam ne yapıyor dersin?'' ''Bunu öğrensek iyi olur bence'' diye yanıtladı Göran Bowman. Tam gitmek üzereyken Kurt Wallander sobanın arkasında açık çelik bir kasa fark etti. Yere eğilip kapağın kolunu bastırdı. Evdeki her şey gibi bu da kilitlenmemişti. Elini içine sokunca bir poşete değdi, çıkarıp açtı. ''Bir de şuna bak'' dedi Göran Bowman'a. Poşette bir yığın binlik vardı. Kurt Wallander 23 tane saydı. Belki de şu çocukla görüşsek gerçekten iyi olacak diye açıkladı Göran Bowman. Parayı yerine koyup dışarı çıktılar. Köpek havlıyordu. Burada Sölvesburg'daki meslektaşlarımızla konuşabiliriz diye önerdi Göran Bowman. Şunu bize bulsunlar. Sölvesburg emniyetinde Nisvelander'i gayet iyi tanıyan bir polisle karşılaştılar. ''Bir sürü yasayı çiğnediği kesin'' diye açıkladı polis ama ona karşı elimizdeki tek şey Tayland kökenli ötücü kuşları yasa dışı getirdiği şüphesi. Bir de kaçak içki yapıyor. Birkaç yıl önce ağır yaralamadan hüküm giymiş diye atıldı Göran Bowman. ''Aslında saldırı eğilimi yoktu'' diye karşılık verdi polis ama onu sizin için bulmaya çalışacağım. Gerçekten insanları öldürecek kadar ileri gittiğini sanıyor musunuz? Bunu bilmiyoruz diye yanıtladı Kurt Wallander ama onu bulmalıyız. Christian Stad'a döndüler. Yağmur tekrar yağmaya başlamıştı. Sölvesburg'daki polisler ikisinde de iyi bir izlenim bırakmıştı. Nils Wallander'i bulacağını düşünüyorlardı. Ama Kurt Wallander bunun onlara fayda sağlayacağı konusunda pek iyimser değildi. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz diye açıkladı. Poşetteki binlikler aslında hiçbir anlama gelmiyor. Ama burada tuhaf bir şeyler var diye karşılık verdi Göran Boğman. Kurt Wallander ona hak verdi. Kuaför kadın ve oğlunda tuhaf bir şeyler vardı. Christian Stad çıkışındaki bir motelde durup öğle yemeği yediler. Kurt Wallander Üstad emniyetini aramak istedi ancak ankeserli telefon bozuktu. Christian Stad'a döndüklerinde saat 1:30'tu. Üçüncü kadını araştırmaya başlamadan önce Göran Boğman'ın emniyete uğraması gerekti. Girişteki santral memuru onu durdurdu. Üstad'dan aradılar dedi. Kurt Wallander'in araması gerekiyormuş. Odamdan arayabilirsin dedi Göran Boğman. Göran Boğman kahve alırken Kurt Wallander huzursuzca numarayı çevirdi. Ebba tek kelime söylemeden onu Rüdberg'e bağladı. Hemen gelsen iyi olur dedi Rüdberg. Dilinin teki Hagerholm'de Somalili bir mülteciyi vurdu. Ne demek istiyorsun? Aynen dediğim gibi. Bu Somalili kısa bir yürüyüşe çıkmış, biri av tüfeğiyle onu vurmuş. Sana ulaşmaya çalıştım. Nerelerdesin Tanrı aşkına? Ölmüş mü? Kafası parçalanmış. Kurt Wallander midesinin bulandığını hissetti. Geliyorum dedi. Ahizeyi yerine koyduğunda Göran Boğman ellerinde kahve bardaklarıyla içeri girdi. Kurt Wallander kısaca olan biteni aktardı. Sana bir acil durum aracı bulurum dedi Göran Boğman. Kendi arabanı polislerden biriyle göndertirim. Her şey hızla gelişti. Kurt Wallander birkaç dakika içinde sirenleri bağıran bir arabada Üstad'a doğru yola çıktı. Rüdberg onu emniyette bekliyordu. Sonra da hemen Hagerholm'a devam ettiler. Herhangi bir ipucumuz var mı diye sordu Kurt Wallander merakla. Yok ama Seyis'ten Venskan gazetesi cinayetten birkaç dakika sonra bir telefon almış. Bir adam bunun Johannes Löfgren'in intikamı olduğunu söylemiş. Sonra da Maria Löfgren'in intikamı için bir kadını hedef alacaklarmış. Bu tam bir delilik dedi Kurt Wallander. Artık yabancılardan şüphelenmiyoruz ki. Biri bunun aksini düşünüyor olmalı yani yabancıları korumaya çalıştığımızı. Bunu yalanlamıştım ama. Senin yalanlaman onların umurunda değil. Bu onların silahlarını alıp göçmen avına başlamaları için mükemmel bir fırsat. Delilik bu. Tabii ki delilik ama gerçek.
Gazete telefon konuşmasını kaydetmiş mi?
Evet.
Dinlemek istiyorum. Belki beni arayan aynı kişidir.
Araba Skåne manzarasında hızla ilerliyordu. Şimdi ne yapacağız diye sordu Kurt Wallander. Lennart katillerini yakalamalıyız diye karşılık verdi Rüdberg. Hem de bir an önce.
Hagerholm'de ortalık karışıktı. Heyecan içinde ve ağlaşan göçmen adayları yemek salonunda toplanmıştı.
Haberciler röportaj yapıyor, telefonlar çalıyordu. Wallander evlerden birkaç yüz metre uzaklıkta çamurlu bir yolda arabadan indi. Rüzgar çıkmıştı, paltosunun yakasını kaldırdı. Yolun etrafındaki bölge kapatılmıştı. Ceset yüzü koyun çamurun içinde yatıyordu. Kurt Wallander cesedin üzerindeki örtüyü dikkatle kaldırdı. Rüdberg abartmamıştı. Kafadan geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı.
Oldukça yakından ateş edilmiş dedi hemen yanında duran Hanson. Katil saklandığı yerden çıkıp kısa mesafeden birkaç el ateş etmiş olmalı.
Birkaç el mi dedi Kurt Wallander?
Kamp müdürü kısa aralıklarla iki el ateş edildiğini duyduğunu iddia ediyor.
Kurt Wallander etrafına baktı. Tekerlek izleri diye belirtti. Bu yol nereye gidiyor?
2 kilometre aşağıda E14'e çıkıyor.
Kimse bir şey görmemiş mi?
15 farklı dilde konuşan göçmenleri soruşturmak zor ama soruşturmaya başladık.
Cesedin kimliğini biliyor muyuz?
Bir karısı ve 9 çocuğu var.
Kurt Wallander şaşkın gözlerle Hanson'a baktı. 9 çocuk mu?
Yarınki manşetleri bir düşün diye yanıtladı Hanson. Masum göçmen yürüyüş sırasında öldürüldü. 9 çocuk babasız kaldı.
Devriye arabalarından birinden koşarak Svedberg geldi. Polis şefi telefonda dedi. Kurt Wallander hayretle ona baktı ama o İspanya'dan yarın dönecek.
O değil, emniyet genel müdürü.
Kurt Wallander arabaya oturarak ahizeyi aldı. Emniyet genel müdürü sinirli konuşuyordu. Kurt Wallander onun söylediklerine hemen öfkelendi.
Bu olay çok kötü oldu. Bu ülkede ırkçı nedenlerle cinayet işlenmesini istemiyoruz.
Öyle diye yanıtladı Kurt Wallander.
Bu soruşturmaya tam öncelik verilmesi şart.
Evet ama Lennart cinayetiyle de ilgilenmek zorundayız.
İlerleme var mı?
Sanırım var ama biraz zaman alıyor.
Bana bizzat rapor hazırlamanızı istiyorum. Bu akşam bir televizyon programına katılmam gerekiyor. Bu nedenle eldeki tüm bilgilere ihtiyacım var.
Hazırlarım. Konuşma bitmişti. Kurt Wallander bir süre daha arabada kaldı. Bununla Neslund ilgilenmeli diye düşündü. Stockholm'u evraklarla besleyebilir. Kendini iyi hissetmiyordu. Baş ağrısı geçmişti. Geçen gece olanları düşünüyordu. Bunu da az önce gelen devriye arabasından kendisine doğru ilerleyen Peters'le hatırlamıştı. Sonra Mona'yı düşündü ve arabayla onu alan adamı ve gülen Linda'yı, yanındaki siyahi adamı, her zamanki tablolarını yapan babasını, sonra kendisini de düşündü. Yaşamın da ölümün de zamanı var. Soruşturmaya başlayabilmek için kendini arabadan inmeye zorladı. Olaylar büyümemeli diye düşündü, yoksa ayvayı yeriz. Saat 3'ü çeyrek geçiyordu. Yağmur yine başlamıştı. 10. Bölüm. Kurt Wallander sağanak yağmurda durdu, üşüyordu. Şimdi saat neredeyse 5'ti ve polis olay yerinin çevresini ışıklarla donatmıştı. İki sağlık görevlisi bir sedyeyle çamura bata çıka ilerliyordu. Ölü Somalili'nin götürülmesi gerekiyordu. Her yanı kaplayan vıcık vıcık çamura bakarken burada herhangi bir izi tespit etmeyi Rüdberg gibi becerikli bir polisin bile başarıp başaramayacağından endişe duydu. Buna rağmen kendini biraz rahatlamış hissediyordu. 10 dakika öncesine kadar polisin çevresi krize girip ağlayan bir kadın ve dayanılmaz çığlıklar atan 9 çocukla çevriliydi. Kurbanın karısı kendini çamura atmıştı. Çığlıkları öyle dokunaklıydı ki birkaç polis dayanamayıp uzaklaşmıştı. Kurt Wallander acılı kadın ve şaşkın çocuklarla baş edebilen tek kişinin Martinson olduğunu hayretle fark etti. O güne kadarki polislik hayatında bir kez olsun bir kurbanın yakınlarına ölüm haberini vermek zorunda kalmamıştı. Martinson polislerin en genciydi. Yanında çamura diz çökerek kadını tutmuş, aralarındaki tüm dil engeline rağmen bir şekilde birbirlerini anlamışlardı. Aceleyle olay yerine yetiştirilen bir rahip tabii ki kadına hiçbir şey yapamamıştı. Martinson ise nasıl yaptıysa kadını ve çocukları ana binaya dönmeye ikna edebilmişti. Orada onlarla ilgilenmek üzere bekleyen bir doktor vardı. Rüdberg çamura bata çıka yaklaştı. Pantolonu beline kadar çamurlanmıştı.
Korkunç bir kargaşa dedi ama Hanson ve Svedberg canları çıkana kadar uğraştılar. Sonunda gerçekten bir şey gördüklerine inanan iki göçmen ve çevirmen bulmayı başardılar.
Ne görmüşler?
Ne bileyim, ne Arapça ne de Svahili biliyorum. Ama şimdi Üstad'a gidiyorlar. Göçmen bürosu bize çevirmen sağlayacağını söyledi. Soruşturmaları sen yapsan iyi olur bence.
Kurt Wallander başıyla onayladı. Elimizde işe yarar bir ipucu var mı? Rüdberg yıpranmış not defterini çıkardı.
Saat tam 1'de öldürülmüş dedi. Ateş edildiği sırada buradaki müdür radyodaki haberleri dinliyormuş. 2 el ateş edilmiş. Bunu biliyorsun zaten. Yere düşmeden önce ölmüş. Bildik av saçmaları kullanıldığı sanılıyor. Gittorp diye tahmin ediyorum. Büyük bir olasılıkla Nitrox 36. Bu kadar işte.
Çok bir şey yokmuş.
Bence de ne yazık ki çok yetersiz ama belki tanıklardan bir şeyler öğreniriz.
Tüm fazla mesaileri kullanacağımızı bildirdim dedi Kurt Wallander. Şimdi gerçekten çalıştığımızı göstermek zorundayız. Gerekirse 24 saat çalışacağız. Emniyete henüz dönmüştü ki daha ilk sorgulamada neredeyse ümitsizliğe kapılacaktı. Svahili bildiği iddia edilen çevirmen tanığın kullandığı şiveyi anlamıyordu. Tanık Malavili genç bir adamdı. Çevirmenin tanığı söylediği en küçük şeyi bile aktarmadığını anlamak Kurt Wallander'in yaklaşık yarım saatini aldı. Sonunda bir 20 dakika sonra Malavili'nin anlaşılamayan bir nedenden ötürü Luvalece konuştuğu ortaya çıktı. Bu Zaire ve Zambiya'nın bazı kesimlerinde konuşulan bir dildi, bu kez şanslıydılar. Göçmen bürosu temsilcilerinden biri çok iyi Luvalece konuşan bir misyoner kadın tanıyordu. Kadın yaklaşık 90 yaşındaydı ve Trelleborg'da bir huzur evinde yaşıyordu. Oradaki meslektaşlarıyla bağlantı kurduktan sonra misyoner kadının polis eskortuyla Üstad'a getirileceği söylendi Wallander'e. Kurt Wallander 90 yaşındaki bir kadının pek de formunda olmayacağını tahmin ediyordu. Oysa yanılmıştı. Küçük, beyaz saçlı bir kadın cin gibi gözlerle birden odasının kapısında belirdi. Wallander neler olup bittiğini anlamadan genç adamla hararetli bir konuşmaya daldı. Ne yazık ki Malavili'nin hiçbir şey görmemiş olduğu ortaya çıktı. ''Lütfen ona neden tanık olarak başvurmuş olduğunu sorun,'' dedi Kurt Wallander yorulmuş bir halde. Misyoner kadın ve genç adam bir kez daha uzun bir sohbete daldılar. ''Sadece bunun heyecanlı olabileceğini düşünmüş,'' dedi kadın sonunda. ''Bunu anlayışla karşılamak zor olmasa gerek.'' ''Öyle mi?'' diye sordu Kurt Wallander merakla. ''Siz de bir zamanlar gençtiniz,'' diye karşılık verdi yaşlı kadın. Malavili Hageholm'e geri gönderildi. Misyoner kadın da Trelleborg'a döndü. Sıradaki tanığın ise gerçekten söyleyecek bir şeyleri vardı. Bu tanık İsveççeyi iyi konuşan İranlı bir çevirmendi. Aynı öldürülen Somalili gibi o da ateş edildiği sırada Hageholm yakınlarında yürüyüş yapıyormuş. Kurt Wallander Hageholm çevresini gösteren bir harita çıkardı, olay yerini çarpıyla işaretledi. Çevirmen iki el ateş edildiğini duyduğu sırada nerede bulunduğunu hemen gösterdi. Kurt Wallander aradaki mesafeyi yaklaşık 300 metre olarak hesapladı. ''Silah seslerinden sonra bir araba gürültüsü duydum,'' dedi çevirmen. ''Ama onu görmediniz.'' ''Hayır, ormandaydım, bulunduğum yerden yol görünmüyordu.'' Çevirmen yine haritayı olay yerinin güneyini işaret etti. Sonra Kurt Wallander'i gerçekten sevindirecek bir şey söyledi. ''Bir Citroen'di,'' dedi. ''Bir Citroen mi?'' ''Sizin burada İsveç'te kurbağa diye adlandırdıklarınızdan.'' ''Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?'' ''Ben Tahran'da büyüdüm. Biz çocukken çeşitli araba markalarını motorlarının sesinden tanımayı öğrenmiştik. Citroen çok kolaydır. Özellikle de kurbağa olanı.'' Kurt Wallander bu hikayeye inanıp inanmaması gerektiğinden emin değildi. Sonra birden karar verdi. ''Lütfen benimle avluya gelin,'' dedi. ''Dışarı çıktığınızda da arkanızı dönüp gözlerinizi kapatın.'' Dışarıda yağmurda Peugeot'sunu çalıştırıp park yerinde bir tur attı. Gözünü de çevirmenden ayırmıyordu. ''Evet,'' diye sordu sonra. ''Neydi bu?'' ''Bir Peugeot,'' diye yanıtladı adam duraksamadan. ''Güzel,'' dedi Kurt Wallander. ''Gerçekten inanılmaz.'' Tanığı evine yollayıp Hageholm'le E14 arasında batı yönünde seyrettiği görülen bir Citroen'i aramalarını bildirdi. Haber ajanslarına da polisin şimdi cinayetle ilgisi olduğu düşünülen bir Citroen'in peşinde olduğu bildirilecekti. Üçüncü tanık Romanyalı genç bir kadındı. Kurt Wallander'in bürosunda oturmuş sorgulama sırasında çocuğunu emziriyordu. Çevirmen çat pat İsveççe konuşuyor ama Kurt Wallander yine de kadının gördüklerinin oldukça doğru aktarıldığını seziyordu. Bu kadın da öldürülen Somalili ile aynı yolda yürüyordu ve kampa dönerken onunla karşılaşmıştı. ''Karşılaşmanızla silah seslerinizi duyduğunuz an arasında ne kadar bir süre var?'' diye sordu Kurt Wallander. ''Belki 3 dakika. Başka birini gördünüz mü?'' Kadın başıyla onayladı. Kurt Wallander sabırsızlıkla masaya eğildi. ''Nerede?'' diye sordu. ''Haritada gösterin.'' Kadın haritada bulunduğu yeri ararken çevirmen onun çocuğunu tuttu. Kurt Wallander kadının bulunduğu yerin olay yerinin hemen yanı olduğunu gördü. ''Anlatın,'' dedi. ''Acele etmeyin, iyice düşünün.'' Çevirmen Wallander'in söylediklerini aktardı. Kadın da düşünmeye başladı. ''Mavi tulumlu bir adam,'' dedi kadın sonunda. ''Orada, tarlada duruyordu. Nasıl biriydi?'' ''Az saçı vardı.'' ''Uzun boylu muydu?''
''Normal boydaydı.''
''Ben normal boyda bir adam mıyım?'' Kurt Wallander kadının önünde durdu. ''O daha uzundu.'' ''Kaç yaşlarındaydı?''
Genç değildi ama yaşlı da değildi. Belki de 45 yaşında.
Sizi gördü mü?
Sanmıyorum.
Orada tarlada ne yapıyordu?
Yiyordu.
Yiyordu?
Bir elma yiyordu.
Kurt Wallander düşündü. Mavi tulumlu bir adam yolun kenarındaki tarlada durmuş elma yiyor. Doğru anlamış mıyım?
Evet.
Yalnız mıydı?
Başka birini görmedim ama yalnız olduğunu sanmıyorum.
Neden sanmıyorsunuz?
Birini bekliyor gibiydi.
Yanında silah var mıydı? Kadın yine düşündü.
Belki yanında ayaklarının dibinde kahverengi bir paket duruyordu dedi kadın. Belki de bu sadece çamurdu.
Adamı gördükten sonra neler oldu?
Bir an önce eve varabilmek için hızlandım.
Neden bu kadar aceleniz vardı?
Ormanda yabancı adamlara rastlamak iyi bir şey değil.
Kurt Wallander başını salladı. Bir araba gördünüz mü diye sordu.
Hayır, araba görmedim.
Adamı daha iyi tarif edebilir misiniz? Kadın yanıt vermeden önce uzun süre düşündü. Bu sırada çocuğu çevirmenin kollarında uykuya dalmıştı.
Güçlü görünüyordu dedi kadın. Sanırım büyük elleri vardı.
Saçları ne renkti? Şu az kalmış saçları.
İsveç rengi.
Sarışın mı?
Evet, keli de şöyleydi. Havaya bir yarım ay çizdi.
Sonra kampa dönmesine izin verildi. Wallander bir fincan kahve aldı. Svedberg ona pizza isteyip istemediğini sordu. Wallander başıyla onayladı.
16. ayrımın sonu. Sayfa 245.